Selamlar, Yukarı Bahçe'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde insanın üretkenliği, verimliliği ve gerçekten buna ihtiyacı var mı? Bunu konuşacağız. Neden verimli olmalıyız? Verimli olmazsak hayatımızda ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir?
Verimli olmalı mıyız?
Ve biz verimli olurken aslında bazı şeylerin akışını değiştiriyor muyuz? Kelebek etkisi diye bir gerçek var mı? Hayat bunu bizim karşımıza nasıl çıkartıyor? Bugün bunları tartışacağız.
Yani verimli olmamak bir nevi işsizliğe de yol açabiliyor.
Tabii.
Hoş geldin Emre.
Hoş bulduk başkan.
Sen de hoş geldin Sema.
Hoş bulduk Hasan. Sen de hoş geldin.
Teşekkürler. Bunu hep senin soruyor olman, yanındaki yavşağın tek bir kelam etmiyor olması gözümden kaçmadı değil.
O konuşma sırasından da kaynaklanıyor olabilir en son bana sorduğun
için. Anladım. Evet Emre'cim, özellikle senin bu pandemi süreci için ciddi eleştirim vardı. Yeter lan, insanları çok fazla verimli olmaya sürüklediniz diye.
Evet.
Güzel bir eleştiriydi. Fakat ya ben güzel olduğunu düşünüyorum. Fakat bunu dinleyenlerimiz duymadı.
Abi yani bu bana özel bir eleştiri değil tabii. Benim çıkardığım bir eleştiri değil, benim katıldığım bir eleştiri.
Senin yaptığın bir eleştiri bence.
Yok, ben bunu gördüm sosyal mecralarda falan da.
Twitter çöplüğünde mi?
Güzel kullanırsan çöplük değil abi.
Anladım.
Neyse. Var abi böyle, yani bir daha böyle bir zamanınız olmayacak. Üretken olun. Çalışın, okuyun. İşte hiçbir zaman izleyemediğiniz filmleri izleyin. Hiçbir zaman işte zaman ayıramadığınız o kitabı okuyun.
Zırva
tarzında bir baskı vardı. Şimdi bunlar söylenebilir abi. Gayet mantıklı şeyler gibi geliyor bana. Böyle bir zaman cidden bir daha bulunamayabilir de. Bunun baskı olması bence kötü. Ya baskı olmadığı sürece, bir öneri olarak kaldığı sürece çok sağlıksız düşünceler değildi bence. Sonuç olarak hangimiz uzun zamandır bu kadar evlere tıkalı kaldık ki? Yani evdeyken de en azından üretkenlik öğrenme adına bir şeyler yapabilir insan.
Tabii.
Çok kötü görmüyorum ama bakın bir daha böyle bir şey olmayacak, yapın. Yaptınız tarzında bir algıyı çok beğenmedim. Çünkü
cümlenin ön kabulü zaten çok sakıncalı bence.
Hemen zevkimizden zaten oturmuyoruz evde. Öyle bir konu var. Hani yüksek ihtimal ölüm korkumuz veya ölmekten korkmuyorsak yakın arkadaşlarımıza, ailemize bulaşıcı bir hastalık varsa bulaştırabilme korkumuzdan dolayı evde kalıyorduk yani. Veya tedbirimizden korkmamıza da gerek.
Ya da ceza yemekten.
Tabii.
Ben burada şey de değinmek istiyorum. Hani zamanınız var, kitap okuyun
tabii,
falan
tabii, kesinlikle.
Ya, değinmek istediğim konu şey, kitap okumanın da bir raconu varmış aslında. Yani öyle sadece okumakla bitmiyor iş. Hani o kitabı okuyacaksın, yorumlayacaksın, kendi düşüncelerini de bile yazacaksın. Hani altını çiziyorsun, yazıyorsun falan ya. Burada öğrenme aşaması da var. Hani onu kendi cümlelerine yazmazsan okuduğunu bir tık boşa da okumuş olabiliyorsun.
Şey yani, evet yani dümdüz bir kitap okuyun. Ya kitap okumak çok matah bir şey değil ki abi.
Yani
bugün çok gerizekalı, aptal dediğimiz insanlar da çok kitap okuyan insanlar olabiliyor.
Tabii.
Sonuçta yani kitap okumak insana bir ahlaki statü kazandırmıyor, düz kitap okumak. Veya bir ne bileyim insanı insanüstü bir şey yapmıyor sonuç olarak. Yani kitap okumanın sadece kendisi bile çok matah bir şey değil bence. Yani güzel. Ama ne okuduğun, nasıl okuduğun çok önemli. Mesela Sema nasıl okuduğunla ilgilendi. Ben direkt kitap okumanın kendisinden bahsettim. Hani dedim ki hocam, yani kitap okumak üretkenlik anlamında yapılabilecek en iyi şey olmayabilir belki de.
Yani.
Hani bir podcast dinlemek de olabilir. Niye kitap bu kadar övülüyor ki?
Tabii.
Yani her şey olabilir.
Ya burada işte şey, bu toplum bir değer kazandırmış. Demiş ki kitap okuyan herkes akıllı. Bakın Elon Musk kendi ülkesindeki bütün kitapları bitirmiş ve şimdi işte Mars'a koloni yollamayı falan düşünüyor. Siz de kitap okuyun.
Şey de var.
Sırf kitap olunacak yapılacak bir iş değil.
Yapılacak bir iş değil.
SpaceX'i de kurmuş.
Dünyanın en zengin insanların ne kaç kitap okudu, ne kadar kitap okudu.
Tabii. Hani bu şey bir şey değil. Hadi ya bu pandemi süreciyle o zaman şey mi? Hani ben şeye de hiç katılmıyorum da işte bir daha böyle bir vaktiniz olmayacak söylemine. Aşırı zırva geliyor bana. Hani sen buna zaman ayırmak istiyorsan dışarı çıkmazsın. Ne bileyim, yemek yerken beraber izlersin. Birçok yöntemi var yani, ne bileyim, o gün 8 saat uyuyacaksan 7 saat uyursun, 6 saat uyursun. Birçok zaman ayrılabilir yani. Bu insanın biraz da şeyle alakalı, süreci yönetme, zamanı yönetme potansiyeliyle alakalı olan bir şey. Hani sen sırf evdesin ve canın sıkılıyor, dışarıya çıkamıyorsun diye, ya o zaman herkes kendini 2 yıl eve kapatsın, inanılmaz verimli insan olarak sokaklara mı çıksın?
Tabii yani şey,
Ya bunun psikolojik boyutunu hiç düşünmemişler
herhalde. Hani dediğim gibi zevkimizden oturmuyorduk yani. İnsanların üstünde böyle baskı oluşturdular. Oluşturmalılar değil. Hı. Hani bir şeyler yapın ve insanlar bu baskıyla daha da bir şeyler yapmamaya başladı. Daha da belki kötü oldu yani.
Bunu verimliliğe bağlayalım madem konuyu öyle açtık. Hı hı. Sen ne kadar kitap okumak verimli? Nasıl kitap okumak verimli? Ya da verimlilik nedir?
Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu kitap okumanın nezdinde insanların çeşitli şeyleri var. Bazıları çok fazla şey yapıyor. İşte ben başladığım işi kesinlikle bitiririm mantığıyla kitap okuyorlar. Ben kendim için söyleyeyim. Bunu çok fazla verimli bulmuyorum. Benim de okuyup yarıda bıraktığım çok kitap oldu.
Yüzlerce.
Ya da mesela ilk başta kitabını açıp bir 10 sayfa okuyup okumadığım ama daha sonra bayıla bayıla anlattığım her arkadaşıma tavsiye ettiğim de onlarca kitap oldu. Burada kitap okumak, hani kitap nasıl okunur diye bir şey söyleyemeyeceğim ama ben şöyle okuyorum abi. Kitabı açıp bakıyorum. Önce her zaman bir şeyi varsa, bir eleştirisi varsa ya da kitap üzerine yapılmış bir yorum varsa ona bakarım. Arkasına bakarım. İçeriği beni çekiyor mu? Ona bakarım. Bir de ben her kitabın bir zamanı olduğunu düşünüyorum. Kendi yaşamım içinde. Eğer ben o kitabı çok beğenmediysem ya da o an için okumak bana keyif vermiyorsa demek ki bu kitabın zamanı değildir. Yani ben hep bununla karşılaştım. Mesela bir yıl önce bir kitap vardı. Gövdelen Adam Papalagi diye. Açtım ve 10. sayfasında.
Onun zamanından ha
işte,
çok.
Ya işte zamanın yani senin yani bu zamanın
olmaması zaman o zaman da gelmeyebilir.
Ha, gelmeye de bilir. O kitabı okumazsın yani.
Ya hocam
bir
işte,
yıl önce baktığım zaman mesela kitabı hiç sevmedim, okuyamadım ama bir yıl sonra bayıla bayıla okudum o kitabı.
Şimdi biz burada kitaba indirgedik de yani kitap ne işte bir yazarın büyük ihtimal bir veya birden fazla işte belli düşüncelerini veya kurgularını yazıya döktüğü sayfaları olan bir belge değil mi aslında kitap? Şimdi yani bunu kitapla da sınırlamamak lazım.
Tabii.
Video olabilir, ses kaydı olabilir, bir insanla konuşmak olabilir, bir şeyler öğrenme yöntemi
olarak. Yemek yapmak olabilir.
Tabii yani sonuç her olarak şey biz burada kitaba indirgedik de başka şeyler de konuşulabilir. Yani kitap okumak yerine bir şey de izleyebiliriz.
Emre o zaman senin için verimlilik ne? Neyi verimli olarak görürsün? Neyi verimli olarak görmezsin?
Ya verimli olarak ben hislerimden biraz yola çıkayım. Bir şeyler yaptıktan sonra iyi hissediyorsam, yani bunu iyi ki yaptım diyorsam benim için verimli oluyor genelde. Yani ona verimli diyebilirim. Çok düşünmedim üstüne. Benim için zor bir soru oldu ama.
İyi hissettirme olayı.
Yani.
O zaman.
İyi hissettiysem benim için verimlidir abi. O an bir şey yapmadıysam ve iyi hissettiysem benim için verimli vakit geçirmiş olabilirim. Yani illa bir şeyler yapmama gerek yok.
Benim içimde bir bilgi akışı olduysa ve dediğim gibi işte o bulunduğum zaman bana keyif vermişse ben de yaşadığım ya da yaptığım şeylerin keyifli olduğunu düşünüyorum.
Tabii tabii abi.
Ya burada şey, üretken olmakla bence verimli olmak arasında biraz fark var. Burada verimlilikle üretkenlik ters şeyler.
Ya
bence.
Çok verimli olup bir şey üretemeyebilirsin.
Üretemeyebilirsin. Hani bir fikri düşünmekle bir fikri üretip harekete geçirmek arasında dünya kadar fark var. Bugün mesela herkesin kafasında inanılmaz projeler vardır. Mesela Yemek Sepeti'nin kurucusu Nevzat Şahin ilk başta belli yatırımcılara gittiği zaman herkes şey demiş. Aa işte Nevzat'cığım bunu biz de düşündük ama bak bunu şu an ben üretiyorum ve hayata geçiriyorum. Bu yüzden şimdi adam
tabii
inanılmaz bir
şey. Yani üretmek biraz şey abi yani bir üretilen bir ürün olması lazım sanki sonuçta. Bu düşünce de olabilir.
Biraz zordur.
Şey de olabilir tabii yani verimlilik tabii ki burada gereken parametrelerden biri olabilir. Yani bir şey üretmek için verimli olmak gerekebilir. Ama burada verim dediğimizde şey geliyor benim aklıma biraz. Zaman parametresi giriyor abi işin içine. Yani belli bir zamanda yapılan iş işte o zaman daha azaldıkça aynısını işi yapıyorsan daha verimli oluyorsun gibi geliyor. Değil mi? İşte 10K zamanda yaptığın aynı işi 5K zamanda yapıyorsan daha verimli oluyorsun. Değil mi? Ya zaman biraz etkiliyor bence verimi orada.
Tabii.
Ama tabii şey konular ya mesela işte kitap okumadan bahsettiniz. Ha mesela ben kendimden örnek vereyim. İşte sen söyledin birçok kitabı yarıda bıraktım. İnanılmaz derecede yani yarıda bıraktım abi. Yani çok zevk aldığım kitapları bir de yarıda bıraktım.
Pişman mısın peki bunun için?
Yani bazılarında pişman da oldum. Keşke okusaydım dedim. Çünkü geri döndüğümde unutmuştum başlarını falan. Ama illa bitirmek zorunda değilsin. O ya şöyle bir şey var abi. İşte bu şeylerde çok olur. Ben hani biraz felsefeye ilgiliyim abi. Felsefe kitapları okuyorum. Mesela hocam işte Nietzsche okudun mu? İşte ne bileyim Hegel okudun mu falan diyor. Abi ben mesela Hegel'i okurken anlamıyorum. Daha o seviyeye gelmedim. Yani, bak evet. Belki de o seviyeye gelmedim. Her zaman ben mesela Hegel'le ilgili şeyleri ikinci kaynaklardan okudum abi.
Bir de
yani şey Hegel'i anlatan başka yazarlardan benim de anlayacağım dilde. Anladın mı? Yani Hegel'in kendisini mesela Nietzsche'nin kendisini çok okudum abi. Ama ikinci kaynaklardan okuduğum Nietzsche'lerden çok daha fazla verim aldım.
Anladım.
Çünkü işte böyle bir zer düş diye kitabı var ya. Mesela onu okurken çok fazla acı çektim ben. Yok yani.
O palyanço.
Beynim yetmiyor herhalde. Aynen. Dedim yani. Yok. Olmuyor dedim. Ama başka bir kaynaktan okuyunca neden bahsetmek istiyor? Zerdüş ne oradaki? Hı-hı. İşte aslında Zerdüş kendisi gibi bir şey. Çok daha mantıklı geldi mesela kitap. O yüzden de yani bir şeyleri okurken illa birinci kaynaktan da başlamanıza gerek yok. Mesela bir arkadaşım gelmişti zamanında. Kanka dedi işte felsefeye başlamayı düşünüyorum ben. Götürdü beni Diyanara abi. Orada böyle felsefe kitapları var. Aynen. Aldı oradan hemen bir işte. Aristoteles'in bir tane kitabını mesela. Çat bunu okuyacağım dedi. İşte bir tane içeriden aldı falan. Büyük ihtimal sonra bir şey almadı o. Zaten
aynen,
görmedim.
Aynen.
Sorduğunu da görmedim. Yüksek ihtimal okuyamadı bile onları yarıda. Hani illa birinci kaynaktan okumaya gerek de yok. Başka şeylerden de izlenebilir, okunabilir. Ben mesela şeyi önemsiyorum abi. Tartışma programlarını.
Evet.
Ben çok verimli olduklarını
abi
düşünüyorum.
Abi gündem özel diye bir gerçek var ya.
Mesela işte
İnanılmaz iyi.
Gündem ötesi bilmem ne bu güzel programlar var. Şimdi orada ya abi 3-4 tane profesör getiriyor adam.
Aynen.
Bu adamlar konuştukları konu üzerine çok düşünmüşler, yazmışlar. Sen bu adamların o kadar zamanki uğraşlarını
tabii
dinleyerek çerez gibi birçoğunu kendine alıyorsun. Aynen. Aslında. Ve o konuştukları şey üzerine bir ilgin oluşabiliyor. Ve ondan sonra onların kitaplarını okuyunca çok daha verimli oluyor gibi geliyor bana. Hani bir kitabın ön sözünü okumak gibi oluyor. Adam bahsediyor. Ben bu adamın kitabını okumalıyım diyorsun. Ve okuyunca çok daha büyük zevk alıyorsun. Mesela işte benim bu sene okuduğum, işte pandemide çok kitap okudum ama bu sene mesela en çok beni etkileyen kitap bu Alper Bilgili Hoca'nın Bilim Ne Değildir kitabıydı. Çünkü böyle ben biraz işte arkadaşlarımdan da hep çok pozitivistsin eleştirileri falan alıyordum. Yani çok böyle temel bilimcisin. Her şeyi temel bilimlerle açıklıyorsun tarzında eleştiriler alıyordum. İşte dedim şunu bir okuyayım. Dünyam dönüştü abi. Yani çıldırdım. Hani bütün parametrelerim yerle bir oldu. O kadar sevdim ki kitabı o yüzden. Tam çok ilgili olduğum alan olduğu için kalbimde çok ayrı bir yeri var. Çok daha inanılmaz eserler okumuşumdur ama hiçbir yanına bile yaklaşamıyor. Dediğin gibi o anki durumun, tarzın, ilgi alanın da okuduğun şeylerin hem aldığın verimi hem aldığın zevki etkiliyor.
Kitap çok iyi abi. Şöyle çok iyi. Adam YouTube linki koymuş aşağı. Hani
tabii.
Aldığı yani kaynağın hani her kısmını ince ince işlemiş yani. Bence ya ülkemizde birçok akademisyenler var. Ama bizim ülkemizde insanlar ne yazık ki göt ve memeye daha fazla önem verdikleri için ya da tam tersi. Bu akademisyenleri çoğu insan bence fark edemiyor. Ama mesela ben ilk gündem özelle tanıştım. Bende bir YouTube listesi var abi mesela. İşte kesin izle diye başı. 92 tane falan video var herhalde. Totalde 100 saatten fazla diye tahmin ediyorum. Abi o gündem özel o kadar iyi bir program ki yani ben bayılıyorum. Onun sunucusunun adı Deniz neydi?
Deniz Bayramoğlu.
Deniz Bayramoğlu. Adam da inanılmaz çok iyi bir moderatör. Programın gidişatında şöyle bir şey oluyor. Senin dediğin gibi mesela adam yani ikinci seviyeden başlamıyor. Direkt sıfırıncı seviyeden 1, 2, 3 ve hocaları da oradaki profesyonelleri de şey ve profesörleri de bu şekilde yönlendiriyor. Hepsi genelde akademisyen oldukları için, ders veren insanlar oldukları için zaten sıcak anlatmaya başlıyorlar. O konuda kesinlikle gündem özel bence takip edilmesi gereken enfes programlardan biri.
Tabii, bunun gibi çok program var abi. Bir de bu kitap konusunda aklıma bir şey geldi. Ben yıllarca roman okumaya karşı bir adamdım abi. Yani roman okumanın bir çeşit zaman kaybı olduğunu düşünüyordum.
Ben de öyle düşünüyordum. Hala bir parça var o düşünce.
Yani şey böyle ya ne bileyim direkt bilgi vermediği için bana sanki. Hani bazı romanlar çok veriyor o dönemle ilgili. Ben de diyordum ki abi roman okumak zaman kaybı falan filan. Geçenlerde bir adamın konuşmasına denk geldim. Adam diyor ki roman okumak o kadar önemli ki diyor. Bir kere diyor kendinizi oradaki karakterler yerine koyduğunuz için empati yeteneğinizi çok arttırıyor diyor bu. Empati yeteneğinin artması birçok alanda sana fayda sağlıyor diyor. Onun için adam olun diyor, roman okuyun diyor. Değişti mi düşüncelerim mesela?
Bu aslında bir şey izlerken bile var. Kendini herhangi bir karakterle özdeşleştiriyorsun. Ama kitap okurken aynı zamanda hayalde kurduğun için bu seviye bir tık daha fazla artıyor.
Hatta Emre, hatırlıyor musun? Biz Orkun Uçar'la Burak Turna mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Metal Fırtına.
Of.
İçimizden geçmişti kitap ki o zaman kaç? 8. sınıf mıydık? 7. sınıf mıydık? Daha da küçük olabiliriz yani.
Aynen, daha küçüğüz.
Geçen baktık kaçtı? 2005 miydi? 6 mıydı? Öyle bir şeydi herhalde aynen, kitabın aynen. Çıkışı. Gelip Emre'yle birbirimize anlatırdık yani. Bak bu romanda böyle olmuş, şöyle olmuş falan.
Tabii ya. Ya illa ki bazı romanlar hani çok bilgi de veriyor. İşte bilim kurgu romanları gibi mesela. Ben genelde onları okudum. Onun dışında işte fantastik romanlar, işte Yüzüklerin Efendisi tarzı falan. Hani güzel. Ama mesela günün sonunda ne bileyim, Yüzüklerin Efendisi'ni okuduktan sonra entelektüel anlamda neler öğrendin desem bir insana.
Evet.
Belki hani bir ne bileyim Richard Dawkins Tanrı Yanılgısı okumaktan daha az şey öğrenmiş olabilir. Ama onun değerini düşürür mü? Şimdi böyle bir soru da var yani. O zaman hiç film bilim izlemeyelim. Hep böyle bilimsel makale falan okuyalım yani. Öyle bir durumda.
Ya şöyle bir şey de var ama hani belki çok az da bilgi öğrenmiş olmazsın. Çünkü bazı bilim kurgu veya fantastik kitaplar oluyor. Yazar öyle bir yazıyor ki zaten bilimsel konularda bir sürü araştırma yapıp sadece üstünde biraz kurmaca ekleyip yazıyor o kitapları. Sen onu yazarken bir tık araştırma isteği de duyabilirsin ya da Yaşar Kemal okuduğun zaman Çukurova'yı öğrenirsin. Yani bir araştırırsın. Adam öyle bir yazmış ki her türlü çiçeğin otun adını falan yazıyor. Ben okurken şeyi fark ettim. Sürekli çiçeklerin adlarına, görsellerine falan baktığımı biliyorum. Aa, gerçekten böyle mi? Bir tık öğreniyorsun ya bir şeyler. Kurmaca da olsun
doğru,
kitap.
Doğru. Biraz okuyak roman ya.
Ya mesela şöyle bir şey. Yüzüklerin Efendisi'ni düz bir şekilde okuyup bitirirsen sadece oradaki hani kurmacadan başka büyük ihtimalle bir şeyi anlamazsın. Ama Tolkien'in bunu nasıl yazdığını, işte ne şartlarda yazdığını, mesela adamın bir dil bilimci olduğunu, işte oradaki dilin aslında çoğu şeyden bağımsız olarak bir şeyler yaptığını anladığın zaman olay çok daha farklılaşıyor bence.
Tabii ya, adam Elfçe diye dil çıkarmış abi. Öyle ya, yani verimlilik konusundan girdik, kitapların romanlara geldik, değişik bir konu oldu ama... İstiyorsanız bitirebiliriz arkadaşlar.
Ya ben son olarak biraz daha devam etmek istiyorum bu
bölümü. Okey hocam.
Birçok insan hayatının dönüş noktasını üniversite olarak belirliyor. Ben insanların sadece üniversite okuyunca bir yerlere gelebileceklerini çok fazla düşünmüyorum. Eğer gerçekten hani, yani lütfen şunu yapmayın. Puanım yetti, ben bu bölümü yazdım. Hani bir sene daha çalışmak belki size bir şey kazandırmayacak. Hani siz vazgeçtiğiniz yerden, hani belki bir senenizden, iki senenizden ya da üç senenizden vazgeçiyorsunuz ama eğer yaşarsanız totale baktığın zaman o yaptığın işten ya da işte para kazandığın işten belki 30 belki 40 sene mutlu olacaksın. Onun için hani verimli olmanın dışına çıktık ama hayatınızdaki bazı sınırları sadece bunlar belirlememeli.
Abi şu an üniversite kurumu şey olmuş zaten ya. Lisenin devamında okun ama
tabii,
yani
tabii.
İnsanlar çok, çoğu yani çok gençler de var tabii hani, de. Hani üniversite okumalı mıyım sorgulamıyor ki bir de.
Evet.
Yok ya, o zaten okunacak. Üniversitenin şey, lisenin devamı o. Okumasan ayıp. Hani eğitim almamışsın gibi bir şey şu an. Üniversitelerin çoğu zaten küçük yerel şehirlere katkı sağlasın diye ekonomik birer kurum olmuş. Yani üniversite okumak hata bir şey değil.
Benim bir arkadaşım mesela 9 Eylül'de bir üniversiteyi tutturmuş. Bilişim alanında bir bölüm, tam olarak hatırlamıyorum. Ama bu çocuk power düğmesine bastıktan itibaren yazılım ve siber güvenlik üzerinde çalışmalar yapmış. Üniversiteye geldiğinde şunu fark etmiş abi. Bana bir şey katmıyor. Yani çünkü o alması gereken bilgiyi, yapması gereken şeyi totalde yapmış bir şekilde, dışarıdan alarak, işte başkalarına danışarak, bir şeyler yaparak ve bazı noktalarında hocaların bile eksik olduğunu görmüş. Çünkü kendilerini yenilememişler, geliştirmemişler, mevcut olan bilgiyi geliştirmemişler, eskileri anlatıyorlar ve aldığı karar üniversiteyi bırakma kararında bir karardı. Adam üniversiteyi bıraktı. Kaç insan bunu yapabilir? Ben bunun çok az olduğunu düşünüyorum. Hani verimli ve üretken olmak için tamamen işte üniversiteye gitmek. Tamam, oranın belki imkanlarından ve bazı faydalarından faydalanabilirsin. Ama bu senin içindeki
günün sonunda yani
üretken ve tabii verimli olma arzusunu öldürmemeli. Tabii ki de network'ün iyi kötü gelişecek. Oradaki insanlarla birçok şey yapabilirsin. Ama bu demek değil ki tek çıkış yolu bu.
Abi, üniversite dediğimiz kuruma işte bundan 300 sene öncesine bakalım. Sayılı insan gidiyormuş dünyada. Koca ülkede 2 tane üniversite falan oluyormuş. Düşünsene. Öyle herkes gidemiyor üniversiteye. Şu an her şehirde üniversite var.
Tabii.
İşte adı üniversite.
İçi de boş.
Aynen yani, gidiyorsun bir şeyler yapıyorsun. Yani çok bir şey değil.
Ama tabii ki hani biz toplumumuz, bizim insanlarımız işte eğitime harcanan para, dershanelere harcanan para. Aslında bu dershanelere harcanan parayı da ben şöyle düşünüyorum. Geçmişte sana bir şeyler yapılmış ve sen o bilgiyi bir şekilde alamamışsın. Ya yeteri kadar çalışmamışsın ya da oraya yeteri kadar zaman harcamamışsın. Sana o şeyi bir yıl daha sıkıştırılmış ve hazır olarak sunan bir şey var. Mekan var.
Ama şundan da olabilir kanka, yani verilen eğitimle beklenen sınav performansı aynı olmayabilir.
O da bir seçenek tabii
yani,
ki
saçma
de.
Saçma sapan şeyler öğretiyorsun.
Ya burada işte şey.
Hani... Ve her okulun eğitim düzeyi aynı değil.
Tabii.
İşte sınav tek.
Aynen.
O yüzden de bu tür kurumlar oluşması biraz
normal.
Vazgeçilmez gibi yani. Evet. Oluyor.
Yani onun için hani verimli olmak için dediğin gibi mesela o arkadaşın da mesela ben bir felsefeye bakacağım deyip yanlış seçim yapması aslında çok da şey, hani bir yol gösteren olmamış ya da devam etmek istememiş. Ama hani Jack Ma'nın bir sözü var. İnsanların başarı hikayelerine değil, başarısız hikayelerine bakın. Çünkü sizi asıl ortaya çıkartacak, potansiyelinizi asıl ortaya çıkartacak başarılarda değil, başarısızlıklarda yatıyor diye.
Nice.
Ben her zaman severim, çok da sevmişimdir bu sözü. Mesela çok belli Instagram sayfaları var işte. Girişimci mi olmak istiyorsunuz? Günde 50 saat çalışacaksın. Abi öyle bir şey yaparsın ki günde 1 saat çalışmadan milyonlarca dolar kazanabilirsin yani.
Ya ben bu zaten girişimci sayfayı falan çok sevmiyorum ya. Şey yapamadım. Sürekli sosyal medyadan şöyle girişimci oldum, böyle girişimci. Sanki girişimci olmak dünyadaki en büyük erdemmiş gibi davranıyor.
Evet.
Hocam güzel ahlaklı olun diyen yok. Şöyle para kazanın, şöyle kapitalist sermaye
tabii,
versin.
Tabii.
İşte şöyle bir yaşam standartlarına ulaşın. Ya bu tamamen zevkçilik gibi geliyor.
Şey, var ya YouTube video. Evet dostlar, bugün 5'te kalktım. Yaklaşık işte cirosu 1 milyon dolar olan bir şirketi yönetiyorum. Yani.
Hayatın anlamı mı? Girmeyelim konulara da. Ya şey, girdik zaten zamanında. Öyle kanka ya. Çok şey yapmıyorum yani. Sürekli verimli olun, çalışın. Şirket kurun, girişimci olun. Battım. 3 kere battım. 4.sünde şirketimi kurdum falan filan.
Evet, bizim Emre ile beraber kurduğumuz Instagram üzerinden bir kitap kulübü vardır. Yeni bir şeyler atmaya başladık ama devamını getiremedik. Bu da belki bizim oraya devam etmemiz için bir bahane olabilir.
Evet. Evet. Okuduğumuz kitapları paylaşıyorduk, değil mi?
Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir bölümün daha sonuna geldik.